Ayrım 3, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 39. 557. Nesilden nesle aktarılan nur, Kabe'nin varoluş macerası, Haşimoğulları ve saçında ak olan çocuk Şeybe, kayıp Zemzem'in bulunuşu, kavgalar kavgalar, 10 oğuldan biri kurban Abdullah. Cemalin matlayı nuru hüdadır ya Resulallah, bu ikram enbiya içre sanadır ya Resulallah, Bayburtlu zihni. Allah'ın veya hidayetin nurunun yansıyıp doğduğu yer senin yüzündür ey Allah'ın elçisi. Ve bu ikram bütün nebiler içinde yalnızca sana verilmiştir. Koşuk, Şeybe için. Yıllar ve yıllarca önceydi. Bir gece şarkımın en tenha zamanında bir gül rüyası görmüştüm. Her şey tül tül açılıyordu çevremde ve güle dair ne varsa gözümün önünden geçiyordu. Ruhum oradaydı. Güya zaman ötesi bir zaman, mekan ötesi bir mekandaymışım. Rüyaya, adına ezel diyelim. Dünyada hiçbir şey yokmuş, hatta daha dünya yokmuş. Yalnızca Allah varmış. Allah bilinmeyi sevdiği için bir nur yaratmış. Yarattığı nura celal ve rahmet nazarıyla bakıp Muhammed ol demiş. Işık üstü ışık bir nur olmuş. Allah'ın cemal ve izzeti karşısında yüce yaratıcıya kulluğunu arz etmiş. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah kendisini ilk bilen bu nurdan kuluna ihsan buyurmuş. Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisi. Sonra Allah arşı, aklı ve ruhları yaratmış. Derken yarattığı nura rahmet nazarıyla tekrar bakmış. Nur onun celali karşısında buhar buhar terlemiş. Rüyamda bunu hissediyordum. Katmanlar çoğalıyor, gökler birbiri içine giriyordu ve arş henüz sular üzerindeydi. Meğer o sırada levh-i kalem vücuda getirilmiş. Kalem, ana kitabın başına Muhammed yazmış. Böylece Muhammed, Allah'ın takdirinde bütün peygamberlerin başı, yaratılışta ise sonu olmuş. Varlıkta evvellerin evveli ve peygamberlikte sonların sonu. Muhammed'in nuru diğer nebilerin nurunu da kuşatıyormuş. Allah'ın yarattığı o ilk nura yeniden bakmış. Nur yine buram buram terlemiş. Buğusu dört unsura dönüşmüş. Toprak, hava, su, ateş olmuş. Sonraki nazarın buğusundan ise hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar yaratılmış. Dört anadan üç çocuk doğar gibi. O nurun özü bütün bu yaratılanların içinden süzüle süzüle Adem'e kadar gelmiş. Adem'in cennette balçığı karıldığında Muhammed'in nuru ruh ile ceset arasında çoktan beklemekteymiş ve Allah o balçığın tam alnına bedeni saran o nuru yerleştirmiş. Böylece Adem alnında bir nurla yaratılmış. Sonra İdris, sonra Nuh, sonra ve sonra. Bütün nebiler bu nuru taşımış ve oğullarına Adem'in söylediklerini tekrar etmişler. Bu nuru Allah'ın huzurunda nikahla alacağın temizlerden temiz bir kadın vasıtasıyla oğuldan oğula aktaracaksın. Böylece zina çamurundan bir zerre bile sıçramayan nur, bazen gizli, bazen açık, gelmiş, gelmiş, gelmiş. Bazıları görmüş onu, bazıları görememiş. Bazen tufan kadar sert ve haşin merhaleleri, bazen çölde rüzgarların savurduğu bir ayak izi kadar küçük ve mahrem yolculukları geçerek, nesilden nesle, soydan soya. Tıpkı benim güle olan hasretim gibi, nesilden nesle, soydan soya. Bir gül rüyasıydı, görüyordum. Uyandığımda hanif bir soydan süzüle süzüle gelen bu nur bana İbrahim'i düşündürdü. Onun alnında gördüğüm nuru hatırladım. Sonra oğlu İsmail'in alnında gördüğümü de. Derken zihnim berraklaştı. İsmail soyundan olanların Yemen ile Mekke arasındaki mücadelelerini, Sebe'nin Araplardan şarap satın alarak ilk defa taç giydiği zamanları, Yemen'e hakim olan Tübba meliklerinin Kabe'ye örtü getirdikleri çağları ve nihayet Himyerliler ile Habeşliler arasındaki mücadeleleri bir bir düşündüm. Nur hep oralardaydı. Kah görünen, kah görünmeyen, kimi aşikar, kimi gizli tecellilerle. Derken İbrahim'in hak yolundan sapan uzak torunları kaybettiler bu nuru ve putlara tapmaya başladılar. Allah adı dillerde telaffuza geliyor ama hikmet putlara devredilmiş bulunuyordu. İnsanlar ismini bildikleri Allah'ı bırakıp kendilerini ona ulaştırsın diye putlara ibadeti yeğlemişlerdi. Nesiller ve nesiller böyle geçti. Her çağda Kusay gibi hakikate yönelik yaşayan bir iki kulu saymazsak, bütün insanlık gülün nuruyla birlikte yaşadıklarının ve o nur hürmetine iyilikle muamele gördüklerinin farkında olmadılar. Zaten farkında olsalardı gitgide yoldan sapmaz, atalarının yaptığı kutsal mabede ticaret veya savaş için gittikleri yerlerden satın aldıkları suretleri ilah diye doldurup tapınmazlardı. İnsanlık adına utanç verici bir şeydi ama daha da kötüsü oldu. Kabe'ye koydukları putlar yüzünden birbirleriyle savaştılar. O kadar ki bir defasında İsmail'in ayakları dibinden fışkıran zemzem kuyusunu doldurup yerini belirsiz hale bile getirdiler. Adeta çölün hayat pınarını kuruttular. Ah o cürhümlü azgınlar ve nasipsizler. Mahzum'un melek kalpli kızını gözünü kırpmadan gömdüğü sarhoş gecede, Kureyş'in zalim uykulara daldığı o karanlık, o ıssız gecede Ninnim'i ağıta çevirip herkesi feryadım uyandırmak için kutsal şehrin üzerinde avare ve derbeder dolanıp durduğum o gecede, güle duyulan hasretin bitivermesini çok ama çok istedim. Bir çocuğa daha kıyıldı, bir çocuğa daha çığlıklarıyla her çadırın üzerinden defalarca geçtim. Seher yaklaşmıştı ama ben hiç yorulmamış gibi yana yakıla feryat edip durmadaydım. Belki de o kızla annesinin kalbini hiç okumamalıydım. Şafak sökerken Kabe'nin yakınlarında bir ışık gördüm. Zifiri gecede ihtiras rüyalarına dalan şehirde uyumayan biri vardı. Düşündüm ki Mahzum'un gece yarısında gizlice işlediğini düşündüğü cinayet gizli olmayabilirdi. Hemen ışığa koştum. Mekke'nin yegane evinden geliyordu ışık. Kusay'ın evinden, Darun Nedve'den. Bacaya yaklaştım. Hayret, ışık yanıyordu ama duman tütmüyordu. Daha dikkatli bakınca da gördüğüm şeyin alev sarısına değil bir dolunay hüzmesine çaldığını fark ettim. Usulca içeriye süzüldüm. Kusay odasında ağlıyordu. Tıpkı taşlar ve topraklar, kuşlar ve sürüngenler gibi, yüreği dağlanmış anne gibi o da sırf insanlık adına Mahzum'un kızına ağlıyordu. Ve eğilip yüzüne bakınca dilim tutuldu. Gül rüyasından sonra izini kaybettiğim Nuri'di gördüğüm. Tam alnında parlıyordu. Kendimi kaybedecek gibi oldum. Sevincinden çığlıklar atabilirdim, yapamadım. Gördüğüm şeyi kaç yıldır aramadaydım oysa. Kusay gülümün nurunu taşıyordu. Muhtemelen başkaları bunu görmeyeceklerdi. Zaten her zaman da alnında parlamayacaktı. Sevincimden ne yapacağımı şaşırdım. Kusay'a bakıyor. Alnında hiç rastlamadığım bu nurun bu gece neden parladığını anlamaya çalışıyordum. Yakınına vardım. Yanaklarından damlalar süzülüyordu. Ve yüzünde derin kederlerin ıstırabı vardı. Bir de uykusuz geçen saatlerin yorgunluğu. Evlatlık edinmekte geç kaldığı için kumların altında nefessiz kalan o kız çocuğuna ağlıyordu. Kendime kızdım. Belki de onu uyarabilir. Babasının o biçare meleği gecenin karanlığında alıp götürdüğünü anlatmanın bir yolunu bulabilirdim. Kızın açısına kapılıp babasını takip etmek yerine Kusa'ya koşmadığıma bin pişman oldum. Hüzünlerin yumak yumak olduğu bir geceydi. Hiç çırpınmamış, hiç feryat etmemişti yavrucak. Mahzum onu yerin derinliklerine bırakıp üzerine kumları yığdığında da hiç kımıldamamıştı nedense. Onun yerine ben çırpınmış, bağırmış, oradan oraya koşturmuş ama dağların ve taşların duyduğunu duymayan Kabe'nin efendileri benim sesimi de duymamışlardı. İlah diye diktikleri putlarına da, put kadar katı yüreklerine de lanetler olsundu. Bir tek Kusay. İşte gülün nurunu taşıyan Kusay. O da geç kalmışlığın pişmanlığıyla. Yavrucağa ağladım, ağladım. Ağlaya ağlaya da Kusay'ı takip ettim. İsmail'in kol kol çöle yayılan çocukları arasında nezih soyu en saf ve berrak devam ettiren Kinane oğullarından olduğunu biliyordum. Bir sel ile yıkılan Kabe'yi yeniden yaptırdığını, hatta muvakkaten üzerine örtüp hurma dallarıyla örttüğünü, bu yüzden halkın saygısını kazanıp Kureyş'in efendisi olduğunu ise herkes biliyordu. İnsanların ona hürmet ettiğine, sözünü dinlediğine şahit olmuştum. Cuma günlerinde tıpkı büyük dedesi Kaab gibi obasını toplayıp hutbe okuduğunu, çocuklarına ve torunlarına soylarının şerefine layık yaşamalarını anlattığını gördüm. Yukarıya doğru 16 göbek atalarından Adnan'a kadar şeceresini sayıp hatırlamaya çalıştım. Çünkü bir hutbede kendisi geriye doğru 100 güzel kokulu atasından bahsetmişti. Belki de nesillerdir aldığım gül kokusunu anlatıyordu. Gülün nurunu bulunca sanki zaman dürülüverdi. Babalarla oğullar arasında ömür ırmağının akışı hızlanmış, İbrahim'den Kusa'ya kadar zaman perdesi aralanmış, her şey çabucak yaşanıp bitmiş, arada kimler gelip kimler geçmişti. Abdümenef'i tanıdım mesela. Kusay onun yaratılışındaki safiyet ve samimiyeti sever, bir yere gittiğinde yerine onu vekil bırakırdı. Abdümenef'in babasından aldığı ilhamı oğlu Haşim'e taşımasına şahit oldum sonra. Haşim oğullarının Mekke'de en ziyade saygı gören aile oluşlarına sevindim. Haşim'in başarılı bir reis olmasından etkilenmiştim. Hacılara su ve yemeği ucuza vermeye çalışıyor, toplantıları yönetirken adaletli davranıyor, savaşlardan evvel kabilelere sancakları o dağıtıyor, bütün meseleleri evinde o çözümlüyordu. Haşim'e bakanlar dostum İbrahim'in Hanif inancına uygun yaşadığını anlayabiliyorlardı. Kıtlık zamanlarında Mekke fakirlerini doyuruyor, ticareti dürüstçe yapıyordu. Yazları kuzeyde Bizans ve Dımaşk'a, kışları güneyde Yemen ve Sana'ya büyük kervan seferleri düzenleyerek Kureyş'i zenginleştirmişti. Adaletliydi. Bizans ve Habeşistan'la anlaşmalar yapıp ticaret kervanlarının emniyetini de o sağlamıştı. Ve bir gün Suriye'den alıp Yemen'de satmak üzere kervan çıkardığı mutlu zamanlardan birinde Mekke'ye giden yolun geçtiği Yesrib'de çöl güzellerinden asil bir kadın gördü. Zeyd'in kızı Selma idi bu. Vurulmuş, çarpılmıştı sanki. Selma da ona meyletmekte Haşim'den geri kalmamıştı. Birkaç gün içinde düğün dernek deyip evlendiler. Gerdek gecesinde mutlu bir şarkı söylediğimi hatırlıyorum. Haşim bir müddet Yesrib'de kaldı ve bir yıl tamam olmadan bir erkek çocukları doğdu. Saçlarının bir tutamı beyaz olan bu çocuğa Şeybe dediler. Ak saçlı. Haşim tüccar adamdı. Mekke'ye dönmesi gerekiyordu. Bebek ile Loğusa eşinin ise yolculuğa çıkmaları için erken sayılırdı. Siz arkadan gelin deyip yola koyuldu. Yüreğini geride bırakarak ve dönüp dönüp bakarak. Sanki bunun onları son görüşü olacağını bilir gibi. Selma hasrete dayanamayıp yol hazırlığına başladığı gün yazık ki Haşim'in hastalanarak öldüğü haberini aldı. Cihana gelen gidiyordu ve Selma kaderini kabullenip çaresizliğini kalbine gömdü. Ak saçlı bebek Şeybe Yesrib'de büyüyecekti. Alnında bir nur ile. Kah Mekke, kah Yesrib deyip iki yuvalı olduğum yıllardı. Haşim'in işlerini oğlu Muttalip devralmıştı. İtibarını ve adaletini de. Muttalip Mekke'nin saygın adamlarından olunca kervanlara da hükmeder oldu. Bir seferinde onu takip ettim. Yesrib'e gidecekti. Yeğeni Şeybe'yi ziyaret etmeye. Şeybe o günlerde 7'sine basmıştı. Zekiydi, kişilikliydi. Selma onu bir gün Kabe'nin efendisiyle olacağını söyleye söyleye büyütmüştü. Muttalip yeğeninin mayasındaki asaleti ve seçkin tavırları görünce alıp Mekke'ye götürmek istedi. O gün Selma'ya hayran oldum. Fedakarlığı herkese örnek gösterilecekti. Çünkü bağrına bağlayacağı taşlarla oğlunun geleceği arasında bir seçim yapması gerektiğinde ikinci yolu seçmişti. Muttalip Yesrib'i gözyaşlarıyla bırakıp 8 günlük yoldan sonra Mekke'ye girdiği sırada arkasındaki devede bir çocuk görenler Muttalip'in bir köle edindiğini düşünüp aha dediler. Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi, ne güzel çocukmuş, üçlelik saçı da aklanmış. Daha sonraki zamanlarda Muttalip Şeybe'nin köle değil öz yeğeni olduğunu söylediyse de herkes onu Abdülmuttalip diye çağırmaya devam ettiler. Üstelik Şeybe adı da unutuldu. Çocuk öyle temiz ve güzeldi ki Mekke'de ne vakit bir sıkıntı olsa, kıtlık başlasa, insanlar savaşsa, tehlike ortaya çıksa, yağmurlar kesilse hep onu aralarına alıp dua eder ve onun yüzü suyuna beladan kurtulmayı isterlerdi ve kurtulurlardı da. Günler, aylar ve yıllar başka zamanlardan hızlı mı okuyordu yoksa gül kokusu beni sarhoş ettikçe ben mi öyle zannediyordum artık bilemez olmuştum. Ak saçlı Abdülmuttalip 30 yaşlarına geliverdi. Muttalip kervanını Yemen'e çektiği bir mevsimde ölmüştü. Ailede herkes onun minderine oturması için kardeşi Nefer'i değil de yeğeni Abdülmuttalip'i işaret ettiler. Büyük isabet. Muttalip'in yiğit kölesi güzel kokusuyla biliniyordu. Mekke halkının zıttına çok cömertti ve yine onların zıttına iyilik yapmayı seviyordu. Hacıların rahat etmesini sağlamak başlıca gayesiydi. Bunun için Rifade ve Sikaye adıyla hacılara yiyecek ve içecek ikramını başlatıp adet haline getirmişti. O hikmet peşinde koşarken Mekkeli kadınların da onun peşinde koştuklarını elbette görüyordum. Reisler evli gerekti. Evlendi. Eşi bir oğul doğururken ölecekti. Adını Haris koydu. Haris delikanlıyken Abdülmuttalip yeniden evlendi. Mekke'nin en asil kızı Fatıma ile ve gerdek keçesinin sabahına doğru bir rüya gördü. Kendisi Kabe'de oturuyor, çevresinde kimsecikler yok. Kalbinden sicimler çıkmaya başlıyor. Nurdan sicimler. Sicimler gitgide sağlam halatlara dönüyor. Dört bir yana dağılıp doğuları ve batıları, güneyleri ve kuzeyleri kol kol, şube şube kalbine bağlıyorlar. Göklere doğru baş çekiyorlar ve bütün semayı kaplıyorlar. Abdülmuttalip'in dehşet içinde uyanıp kahinlere koştuğunu görünce hayret etmiştim. Hayretimi kahinin yorumu giderdi. Soyundan öyle biri gelecek ki yerler ve gökler ona ümmet olacak. Abdülmuttalip 3 yıl sonra bir rüya daha gördü. Birisi ona Kabe'nin kuzeydoğusunda bir yeri işaretle bir kuyu diyordu. Ve içinde bereketli zemzem suyu. Tayyibe'nin kalbinde git kas. 3 gece üst üste aynı rüya. Git kas. Zemzem'in adını Mekke'de herkes bilirdi. Cürhümlüler büyük bir savaşın ardından yerle bir ettikleri şehri terk ederken Kabe'yi de yıkmış, içindeki kıymetli eşyaları ve tanrıların boynunda asıl duran süsleri Zemzem kuyusuna atıp üzerine düzlemişler, yerini kaybetmişlerdi. Sonraki nesiller buranın lanetli olduğunu düşündükleri, ardından gelenler de yerini tamamen kaybettikleri için Zemzem uzak bir hatıraya dönüşmüştü. Şimdi rüyasında biri ona Tayyibe'yi kaz diyordu. Dördüncü gecede sormayı akıl etti. Tayyibe neresi? Nereyi kazayım? Kabe'nin kuzeybatısına git. Safa'ya yakın yere. Kurbanların kesildiği yerin yakınında alaca bir karganın yeri eşelediğini gördüğünde kaz. Bir karınca yuvası bulacaksın. Zemzem orada. Uyandığında Abdülmuttalib'in deliler gibi sevindiğini gördüm. Ellerini çırpa çırpa oynuyordu. İzledim. Kabe'yi tavaf etti. Sonra Darun Nedve'nin sundurmasından her zaman oturduğu mindere oturup yönünü Haşimoğulları mahallesine doğru Safa tepesinden yana dönerek araziyi gözetlemeye başladı. Bir saat, iki saat. Derken beklediği alaca karga geldi. Önce sekti, çevresine bakındı. Sanki Abdülmuttalib'e kendisini göstermek ister gibi bir hali vardı. Toprağı birkaç kez gagaladı. Bir şey arıyormuş gibi değil de işaret koyuyormuş gibi. Abdülmuttalib'in yüreği hızla çarpmaya başladı. Telaşla yerinden kalktı, gözünü karganın eşelediği yerden ayırmadan 40 adım kadar ilerledi. Evet, işte oradaydı. Karınca yuvası tam oradaydı. Durdu. Zemzem'i düşündü. Ayaklarının tam altında olan kutsal suyu. Mekke'ye ve hacılara imdad olacak suyu. Hacıların kana kana su içtiklerini, Mekke'nin tek tük kerpiç evlerinden kadınların ve çocukların kırbalarla gelip sular taşıdığını hayal etti. Zemzem işte tam buradaydı. Yerini şaşırmamak için çevresine bakındı. El terazi, göz mizan, Kabe'ye ve Safa tepesindeki kayaya uzaklığını, Darun Nedve'ye göre konumunu ve güneşin durumunu bir bir inceledi. İki ayağının ucuna yumruk büyüklüğünde bir taş gömdü ve taşın yerini gözü kapalı gelse bulabilecek şekilde ezberledi. İş burayı kazmaktaydı. Oğlu Haris ile yapacaktı bu işi. Mekkelilerin uykuya vardıkları öğle sıcağında. 3 gün sonra ilk kazmayı vurdular. Etrafta kimsecikler yoktu. Güneş tam tepelerinde adeta beyinlerini kaynatıyor, terleri iplik iplik akıyordu. Durmayacaklar. Kureş, Uyanasıya veya Su Fışkırası'ya kadar hızla kazacaklardı. Tam 2 saat sonra kazmanın bir mermere çarpan sesiyle irkildiler. Kabe'nin eski putlarından biriydi bu. Cürhümlülerin şehirden gitmesini isteyen lanetli put olmalıydı. Bereket versin 2 kişinin kaldırabileceği büyüklükteydi ve çekip aldılar. O da ne? Yığınla süs eşyaları, gerdanlıklar, altınlar ve daha önemlisi bir kuyunun duvarı. Genç Haris sevinçle bağırdı. Buldum, buldum, kuyu! Abdülmuttalib onu susturduğunda Mekkeliler uykularından uyanmıştı bile. Birer ikişer sese geldiler. Abdülmuttalib ne yapıyorsun? Sevinci yüzünden okunuyordu. Üstelik hiç yalan söylemezdi. Zemzemi bulmaya çalışıyorum. Bu kelime bir tılsım gibi herkesi irkiltmeye yetmişti. Heyecanlı ve sihirli bir andı. Sonuç güzel çıkmayabilirdi ama o kararlıydı. Çevresindekiler adını bildikleri ve nesiller boyu hayal ettikleri sudan bahsediliyor olmanın cazibesine kapılmışlardı. Bir tevatür olarak anlatıla gelen Mekke'nin hazinelerini de. Taş kemere bakılırsa Abdülmuttalib şimdi hem suyu hem hazineleri bulmak üzereydi. Bunu tek başına ona bırakamazlardı. Bu bizim atamız İsmail'in kuyusu. Burayı tek başına kazamazsın. İyi ama kuyunun yeri yalnızca bana gösterildi. Ne fark eder? Ata mirasıdır. Bizim de hakkımız var. Mekkeliler Abdülmuttalib'in ne kadar temiz kalpli, ne derece nazik olduğunu bilirlerdi. Onun gücü de zaten bu seçkin kişiliğinden geliyordu. Ama şimdi ortada hazineler ve hazineden daha değerli bir su vardı. Bu suya ortak olanın kazancı 100 kat artardı. Onlara göre hacılara doldurulup doldurulup satılacak bir su. Fersah fersah öteden satımlık su taşımaya gerek kalmayacaktı. Homurtuları arttıkça arttı. Abdülmuttalib, senin hiç kimseye bir kötülüğün dokunmamıştır. Kimseyle kavga da etmezsin. Zemzem yüzünden bizi gücü gücendirmezsin değil mi? Bu su hepimizindir. Üstelik içeriden çıkacak eşyalar Kabe'nindir. Bizi de ortak almalısın. Hayır. Çıkacak eşyalar ne benim ne sizindir. Tamamen Kabe'nindir. Zemzem ise hacılarındır. Onu çıkardığında kimseden ücret alacak değilim. Herkes gelip içebilecek. Asla olmaz. Zemzem Kureyş'in olmalıdır. Hilli hacıları onun için bedel ödemek zorundadır. Olmaz. Abdülmuttalib ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kime güvenerek olmaz diyorsun? Abdülmuttalib çevresine bakındı. Elini oğlunun omzuna koydu. Bir de karşısında gittikçe biriken Kureyşlilere baktı. Olmaz diyerek herkesi karşısına aldığını o anda fark etti. Bir anda bütün Mekke derin bir sessizliğe bürünmüş gibiydi. Oğluna sarıldı. Neden daha çok erkek çocuğu yoktu ki sanki? Kureyş'te her şey güce yaslanarak yapılırdı. Güç ise babaların sahip oldukları oğulları kadardı. Kılıçlara el atıldığında saflar belirginleşir, küçük bir tartışmada birkaç oğul birden ölürdü. Abdülmuttalib'in ise feda edeceği oğlu yoktu. Düşündü. Karşısındaki adamlar kıyıcı zalimlerden idiler. Bunların şerrinden Mekke'yi kurtarmak gerekirdi. Ellerini göğe açtı. İçten içe söylendi. Ey ilahların ilahı! Ey Hübel ve Uzza'nın da Rabbi! Eğer bana 10 erkek evlat verirsen, işte şurada, Zemzem'in başında onlardan birini sana kurban edeceğim. Abdülmuttalip herkesle başa çıkamayacağını biliyordu. Çevresindeki insanlara tek tek göz gezdirdi. Alttan alması gerektiği ortadaydı. ''Ben bu meseleyi bir hakeme götürmekten yanayım. Kararı o versin. O vakte kadar da burası Darun Nedve'nin korumasında kalsın.'' Kureyşlerin başını Adi çekiyordu. Önce itiraz edecek gibi oldu. Aralarında tartıştılar. Hemen hepsi Abdülmuttalib'in iyiliklerini görmüşlerdi. Kalabalıktan bazıları ''Yitik mal bulanındır'' kuralını telaffuz ettilerse de nafile. Adi her şeyin tersine dönmesinden korkarak bağırdı. ''Tamam, hakeme götürülsün.'' Kuyunun çevresine kazıklar çakıldı. Kabe'de putların rapt edildiği halatlardan biri sökülüp kazıklara bağlandı. Artık buraya kimse giremeyecek, Darun Nedve'nin izni olmadan kimse halatı açamayacaktı. Mekke'de anlaşmazlıkları çözmek için hakem daima hilleden olurdu. 3 gün boyunca bakılır, şehre ilk gelen erkek evlat babası bir yabancıya mesele anlatır, onun kararı uygulanırdı. 3 gün beklediler. Kimse gelmemişti. Bu, Dımaşk'a yol görünmesi demekti. Çünkü Dımaşk'ta anlaşmazlıkları çözen ve hükme bağlayan adamlar olduğunu biliyorlardı. Abdülmuttalib ile Haris bir taraf, Adi ile 10 adamı diğer taraf olarak yola koyuldular. Dımaşk uzak, mevsim sıcak, çöl zorluydu. 3. gün Abdülmuttalib'in suyu bitti. O kadar ki Adi'nin adamlarından su istediğinde vermediler. Su bize de lazım derken içlerinden gülüyorlardı. Su yüzünden yollara dökülüp susuz kahrolmak bu demekti. Susuzluk çölde ölüm fermanı sayılırdı ve işte kendi kabilesi menfaatleri için Abdülmuttalib'i hemen ölüme terk edivermişti. Öğle güneşi bastırdığı sırada kafiledekiler sayabanlarını açıp istirahate çekildiler. Abdülmuttalib ise Haris'i onlara bırakıp devesinin yularını çekti. Su arayacaktı. Önce onunla gitmek ve suyun olduğu yeri göstermek istedim ama daha o ayrılır ayrılmaz Adi ile adamları arasında kavga çıktı. Birisi öfkeyle diğerine kılıç fırlattı. Adam eğilince de kılıç su dengini taşıyan devenin sırtındaki tuluma saplandı. Tulumdaki su boşalınca dengin diğer tulumu yere düştü ve ağzındaki düğüm boşandı. Su kumlara akıyordu. Yetişip dibinde kalan suyu paylaşarak mataralarına doldurmayı denediler. Elbette bu yüzden birbirlerine girdiler. Uzun süren bir kavga sonunda bazılarının içecek bir damla bile suyu yoktu artık. Gergin bir ortamdı. Su hakemliğine giderken su kavgasında ölüm görünmüştü. Matarası dolu olanların onu saklaması, boş olanların da çalması gerektiği ortadaydı. Haris baktı. Susuz kalanlar az evvel babasının ricasını geri çevirenler idiler. Gün inerken Adi'nin adamlarını serap görme derecesinde bitkin buldum. Abdülmuttalib'in su bulacağı ise içime doğmuştu. Nitekim az sonra dolu kırbalarla çıka geldi. Gülümsüyordu. ''Utanmayın, gelin, kana kana için. Bulduğum kaynak da daha çok var, hepimize yeter. Yolumuzu oradan geçirip hayvanlarımıza da sularız. Gelin, için.'' Herkesin suya kandığı sırada da fısıldadı. ''Suyu değil hacılardan, düşmanınızdan bile esirgemeyin. Su, insanlığın ortak malıdır.'' Kafilede bir sessizlik oldu. Bir yandan su içiyor, diğer yandan içinde bulundukları durumu yorumluyorlardı. Abdülmuttalib'in âli celaplığı nerede, kendi haşin tutumları ve hırçınlıkları neredeydi? Sonunda birisi düşündüğünü dillendirdi. ''Ey Kureyşliler, Abdülmuttalib'in şu yaptığına kim ne diyebilir? Zemzemi çıkarmaya içimizde en ziyade o layık. Ben ona karşı iddiamdan vazgeçip geri dönüyorum.'' Sonra kelime kelime döküldüler. ''Ben de, haklısın, ben de, doğru.'' En son Adi'nin mırıldandığı duyuldu. ''Madem herkesin kararı budur, Abdülmuttalib Zemzem'i tek başına tasarruf edebilir.'' ''Asla tek başıma değil, Zemzem hepimizindir ve herkesindir, buna hacılar dahil.'' Mekke'ye dönülüp kuyudan kılıçlar, hançerler, taslar, tabaklar derken Zemzem'in de çıktığı günün üzerinden yaklaşık 20 panayır yılı geçti. İçimin içime sığmadığı, gül kokusunun gittikçe dimağları mest ettiği, uslat umudunun iştiyaka dönüştüğü 20 yıl. Kabe'nin duvarına 20 ayrı şairin şiiri asıldı. Her şiir bir sonraki panayırda daha güzeliyle değiştirildi. Abdülmuttalib'in değişik eşlerinden ard arda oğulları doğurdu. Tam 10 oğul, Haris, Zübeyir, Hacıl, Dırar, Mukavvim, ileride Ebu Leheb diye çağrılacak olan Abdülüzza ile Ebu Talip diye anılan Abdümenaf, sonra Abbas, Hamza ve Abdullah. En küçüğü delikanlılığa ayak bastığı günlerde Abdülmuttalib bir rüya daha gördü. Bu sefer bir müjde değildi bahis. Bir ses onu ikaz ediyordu. ''Abdülmuttalib, muradına erdin, adağını yerine getir.'' Abdülmuttalib dehşet içinde uyandı. Abdullah 10. erkek evladıydı ve onun doğduğu günden bu yana hep ikazın gelmesinden korkmuştu. Adağını unutmuş değildi. Hayır, Allah'a karşı adaktan dönülmezdi ama İbrahim kadar sabırlı olabileceğinden şüpheye düşüyordu. Uyanır uyanmaz derhal Zemzem'in başına koştu, en irisinden bir koç kurban etti. İçinde ürpermeler, sıkıntılar vardı. O gece rüyasında aynı ses tekrarlıyordu. Adam bir koç üzerine değildi, daha büyüktü. Sabah Kabe'ye koştu ve bu sefer bir sığır kesti. Gece ses tekrar ediyordu. Daha büyük. Bir deve kesti. Ses tekrar etti. Daha büyük. Abdülmuttalip biliyordu. Daha büyük olanın ne olduğunu biliyordu. İyi ama hangisine kıyabilirdi? O herkesin aksine kızına kıymakta bile merhametiyle hareket eden adamdı. Şimdi dualarla istediği hangi oğlunu kurban etsindi? Üstelik kurban edilmesi gereken ya Abdullah olursa? O diğerleri gibi değildi. Onun doğduğu günde garip haller olmuştu. O diğerlerinden ayrıydı. Büyürken Mekke'de hiçbir harama dönüp bakmamış, kimseye karşı hiçbir kötü tavrı görülmemişti. Abdülmuttalip en çok onunla övünüyor ve bu küçük diye hep onu koruyordu. Asıl koruduğu ise alnında parlayan nur idi. Benim peşine düştüğüm nur, gözümü ayıramadığım nur. Son rüyanın sabahında çaresiz oğullarının yanına çağırdı. Dolup giden gözlerle Haris'e şahit göstererek onlara adağından bahsetti. Oğulların hepsi sarsılmıştı bu habere ama hiçbir yaptığından dolayı babalarını ayıplamadı. Bir an sessizlik oldu. Hepsi önce başlarını yere eğdiler, sonra sırayla kaldırıp yutkundular. Söylemek istedikleri şeyler vardı anlaşılan. Hepsinin niyetini Haris dillendirdi. Sözünde durmamak sana yakışmaz sevgili babamız. Vereceğin her karara hepimiz razıyız. Seç birimizi. Bunu söylemek kolaydı. Çünkü hiçbirisi henüz baba olmamıştı. Abdülmuttalip oğullarını evlendirmekte ne kadar geç kaldığını o vakit anladı. Abdullah dahil hepsini şimdiye kadar evlendirmediğine pişman oluyordu. Karar verdi. Adak meselesi hallolur hallolmaz evinde gelinler görecekti. Ama mesele şimdi gelinde değil, kimi kurban edeceğindeydi. Bir baba oğlunu kendi eliyle kurban etmeye nasıl dayanırdı? Dayansa bile bunu annelerine nasıl izah eder, ömrünün geri kalanını nasıl yaşardı? Yok yok, olmayacaktı. Olamazdı. Çocuklarını yanından dağıttı. Başını yere koyup bütün gece yakardı. Tanrım, beni kurban al. Sabah uykuyla uyanıklık arasında bir ses. Sen kurban olmayacaksın. Adağını hatırla. Birbirine benzeyen üç gece daha geçti. Hep aynı yakarışlar, aynı gözyaşları ve aynı rüya. Çare yoktu. Kurban seçilecekti. Her gece oğullarının evden kaçıp gitmiş olmalarını geçirdi içinden. Ama işte bu sabahta yine hepsi sofra başında babalarının oturmasını bekliyordu. Yine iştahlar kapalı, gözler şişidi. Ağlayarak sabahlamak hepsini perişan ediyordu anlaşılan. Gam lokması boğazına dizildi ve nefessiz kalmışçasına mırıldandı. Yiğitlerim, hepiniz en sevdiğiniz oklarınızı getirin bana. Çölde delikanlı yaşına gelen her erkek okunu kendisi yapar ve telek kısmına özel bir işaret nakşederdi. Abdülmuttalib'in oğulları incelikte ve hafiflikte birbirleriyle yarışan çelik gibi oklar yapmakta mahir idiler. Babalarının kura çekeceğini anladıklarında onlar da rahatladı. Aralarından itiraz sesi yükselmedi. Bilakis koşa koşa gidip en zarif oklarını getirdiler. Abdülmuttalip başını göklere çevirdi. Güneş yeni doğmuştu. İbrahim'in İsmail'i kurban etmek üzere kınaladığı işrak vaktiydi. Gözlerini yumdu. Sofra örtüsünün üzerine yığılan okları desteledi. Sonra başını yukarılara çevirip iki eliyle ovuşturarak karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Ne zor bir işti bu böyle. Okların parmaklarına her dokunuşunda oğullarından birinin gırtlağını sıkıyormuş gibi hissetmek ne büyük imtihandı. Okları artık hissetmez olasıya kadar döndürüp ovaladı. Kollarının yorulduğunu hissediyordu. Sonra aniden durdu. Oklar iki avucunun arasındaydı ve biliyordu. O anda o parmağıyla kavradığı şeyler 10 oğlunun hayatıydı. Biliyordu. Her dokunuşunda ellerini izleyen çocuklardan birisinin yüreği hopluyordu. O sırada bir feryat duyuldu. Yetişin ey Kureyş, Abdülmuttalip oğullarımı boğazlayacak. Annelerinin sesiydi bu. Nereden haber almış olabilirdi ki? Gece yakarışlarını mı duymuştu? Hayır, kararından dönemezdi. Gözlerini açmadı. Kureyş gelmeden evvel bu işi bitirmeliydi. Oklardan birini kavradı ve çekti. Oh, nihayet. İşte şimdi elinde bir ok vardı. Ama gözlerini açacak cesareti yoktu. Öylece donup kaldı. Zaman durmuştu. Oğullarından bir feryat bekledi. İçlerinden birinin ağlayacağını, dizlerine kapanıp yalvaracağını düşünüyordu. Hayır, sessizlik devam ediyordu. Zaman uzamıştı sanki. Birden çevresinde her şeyin donduğunu hissetti. Keşke donsa diye geçirdi içinden. Hala bir feryat duymuyordu. Gözlerini açıp kimin okunu çektiğine bakmaya tahammül edemezdi. Baba yüreği. Çaresiz sordu. Söyleyin, hangi yiğidime çıktı? Kendisini teselli eden ses, Abdullah'ın sesi oldu. Çok şükür ki bana çıktı babacığım. Sakın üzülme. Ağabeylerim kurtulsun diye çok yakarmıştım. Çok şükür ki bana çıktı. Abdülmuttalib'in Hicr ile Ebu Kubeys Dağı arasında yankılanan çığlığı gibi bir sesi o güne kadar ne ben ne Kureyş duymuştu. Abdullah. 3. ayrımın sonu sayfa 58.